Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir nöbetçi tur programıyla daha beraberiz. Haftanın, günün öne çıkan konularını, gündemlerini değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye'deki gündem her zaman olduğu gibi çok sıcak. Dünyada da önemli gelişmeler var. Bir 45 dakika, bir saat kadar bir vaktimiz var. Bu konuları bu süre içinde ele almak mümkün değil. Ama elden geldiğince özellikle ana konuları bir değerlendirmeye çalışıyoruz. Birçok kez olduğu gibi yine Mehmet Efe Çaman Hoca ile siyaset bilimci beraber değerlendireceğiz. Ben Amerika'dan programa katılıyorum. Efe Hoca Kanada'dan. Hoş geldiniz.
Merhabalar Hamit Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bugün biraz erken programa başladık. Nasıl? Biraz
evet.
Farklılık oldu mu?
biraz farklılık oldu. Biraz benim yüzümden oldu biliyorsunuz. Bir doktor randevum vardı. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca izleyicilerimizden de özür diliyoruz program saatinde değişiklik
evet,
olursa.
Çok geçmiş olsun.
Sağ olun, teşekkürler.
İnşallah önemli bir şey çıkmaz.
Rutin bir kontrol yani, önemli bir şey değil.
Bu arada Ramazan ayının da sonlarına yaklaşıyoruz.
Evet.
Ramazan çok kıymetli inananlar için, Müslümanlar için çok kıymetli bir dönem. Çok yüksek trafiği var yani oruç, ibadet, teravih,
Evet.
işte hatimler, sahur vesaire derken uykuyu düzenlemek çok zor oluyor. Hatta programa başlamadan önce arkadaşlarla konuşuyorduk. Açlıktansa uykusuzluk daha ciddi bir problem oluyor.
Haklısınız. Haklısınız. Vücudun enerjisini idame ettirmesi, uyku çok önemli. O ilişkiyi kurmak çok önemli.
Evet.
Umarım çok büyük bir rahatsızlık olmaz bugün sizdeki program değişikliğinden.
Yok, herhangi bir sorun yok. Hayat devam ediyor. Tabii yurt dışında bir Ramazan geçirmek de farklı. Yani Müslüman bir ülkedekine göre çok farklı. Çünkü Müslüman
Evet.
bir ülkede aşağı yukarı %70'i 80'i oruç tutuyor insanların.
Evet.
Fakat şu an bulunduğumuz ülkede böyle bir durum yok. Yani o tür bazı farklılıklar var. Ezan sesleri duymuyoruz.
Evet, evet.
Bazı farklılıklar yaşıyoruz. Ama
Doğru.
aynen devam ediyor Ramazan. Hocam vakit kaybetmeden gündeme girelim. Her zaman maalesef insan hakları dosyası ve gündemi çok yoğun. Çok acı haberleri almaya devam ediyoruz. Bunların üzerinden geçmeden diğer konulara geçemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok çok fazla. Yani en başta yine bir akademisyen kaybımız var. Çanakkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Uluslararası İlişkiler doçenti Halil Şimşek hoca koronaya yakalanarak hastanede vefat etti. Ailesinin acı paylaşımlarını görüyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Daha önce başka bir akademisyen arkadaşın vefatını konu eden yazılar yazmıştınız. Bilmiyorum takip etme imkanınız oldu mu Halil Şimşek Hoca'yı? Bu Sedat Laçiner Hoca'nın kaldığı cezaevinde kalıyor. Ve gelen
Evet.
haberlere göre çok o cezaevinde çok sayıda koronavirüs vakası var. Yetkililer duyuyorlar mı bilmiyorum. Bu kaçıncı akademisyen kaybımız?
Tabii hocamızı tanımıyorum ama uluslararası ilişkilerci olduğu için belki ismini hatırlayamayacağım. Belki ortak bir konferansa katılmışlığımız vardır ya da bir ortak kitapta, editoryal bir kitapta beraber yayın yapmışlığımız olabilir ya da bir dergide yayın yapmışlığımız olabilir. Mutlaka çok değerli bir akademisyendir. Bütün akademisyenler, yani Türkiye gibi bir ülkede, gelişmekte olan bir ülkede 10 yıllar sürüyor bir akademisyenin yetişmesi. Yani ilkokuldan doktorasını bitirene kadar çok uzun süreçli, uzun soluklu, ciddi bir mücadele gerektiriyor. Tahmin ediyorum Sedat Hoca'yla da dostlukları olması lazım. Muhtemelen aynı bölümden olmaları lazım. Sedat Hoca da biliyorsunuz Çanakkale Üniversitesi'nden. Çok uzun bir süredir kendisi içeride. Şimdi tabii bu hocamızın vefat haberini çok büyük bir drama olarak görmek lazım. Ama üzüntü verici olan şey şu Hamit Bey, bence. Yani tabii ki tek bir insanın ölümü, akademisyen olsun veya başka bir meslekten olsun, yani kim olursa olsun, bir insanın hapishane ortamında yakalanmış olduğu bir hastalıktan hayatını kaybetmesi çok genç yaşta, vakitsiz bir şekilde, çok üzücü bir şey. Ama diğer taraftan daha da üzücü olanı bu olayların artık kitleselleşmiş olması Ve Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir önlem almıyor olması çok düşündürücü. Yani adeta fiili bir idam cezası uygulanıyor tutsaklara. Yani bu insanlar rehine olarak tutuluyorlar içeride. Zaten çoğunun ne darbeyle bir alakası var, ne terörizmle bir alakaları var. Evlerinde çakı bile bulunmamış olan insanlar. Okumak dışında, yani kitap dışında bir şey bulunmuyor biliyorsunuz. Evlerinde arama yapılıyor. İnsanların işte kitapları bulunuyor. Polis hasbelkader aradan bulduğu bir kitabı suç unsuru olarak değerlendiriyor falan. Yani çok böyle komik, kafkavari bir atmosfer yaşanıyor Türkiye'de. Ve birçok akademisyen şu an hapishanede, yazar, gazeteci, düşünen insanlar. Bu insanların hapishanede olmasının sebebini herkes biliyor. Medeni dünya bunun farkında. Türkiye'deki sol sağ muhalefet bunun farkında. Fakat maalesef özellikle Türkiye'deki muhalefet açısından çok ciddi bir başarısızlık söz konusu. Yani bu sınavda, bu imtihanda başarısız oluyorlar. Yani böyle bir hocanın hayatını kaybetmesi dünyanın herhangi bir ülkesinde, nerede olursa olsun çok büyük bir skandal. Bu hocanın hapishanede hayatını kaybetmesi daha da büyük bir skandal.
Evet.
Yani çok üzüntü verici.
Ya, hapishane şartları hakikaten çok feci. Daha önce Sedat Laçiner, Profesör Sedat Laçiner 18 Mart Üniversitesi rektörüydü. Bu hocanın da ona danışmanlık yaptığını, üniversitenin çeşitli birimlerinde idarecilik görevlerinde de bulunduğunu öğrendim. Bir siyasetçinin de oğlu, Doğru Yol Partisi'nden siyaset yapan, belediye başkanlığı yapmış bir siyasi gelenekten gelen bir aile. Bulundukları hapishanede 600 kişilik kapasite var fakat 1000'den fazla insan kalıyor ve başka o hapishanede bulunan, yakınları bulunan kişiler de feryat ediyorlar şu anda.
Evet.
Yani umarım, dilerim bu feryatları duyarlar. Yani ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ali Şimşek Hoca'ya yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Aynı şekilde ben de başsağlığı diliyorum. Onu söylemeyi unuttum. Ben de ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Akademik camiadan bir insan olarak ben de çok üzüldüm gerçekten.
Yani burada geçmişine de baktım. Başarılı bir insan. Kabataş Lisesi mezunu. Oraya seçme öğrenciler gidiyor biliyorsunuz.
Evet.
Siyasallığı bitirmiş. Tabii doktorası var akademisyen olduğuna göre. Gerçekten büyük bir kayıp. Dediğiniz gibi akademisyen olmasının ekstra bir önemi yok. İnsan yani
evet.
masum bir insan göz göre yere öldürülüyor ve bu hapisler, tutuklamalar artık bir tür katliama ve idama dönüşmüş durumda. Başka bir ölüm olayı daha var. Abdüllatif Tuncay adında bir polis memuru. Onun da daha önce delil yetersizliğinden beraati verilmiş veya serbest bırakılmış, birkaç kere tutuklanmış, zaten KHK ile işten atılmış bir polis. 30 kere dilekçe yazmış. Hocam haberlerde gördüğüm kadarıyla yani kanser var, kendisine bakamıyor, yatakta yatamıyor, sandalyede oturuyor. Fakat buna rağmen tedavisi için bir tedbir alınmamış, hastaneye götürülmemiş, götürülse de göz ardı edilmiş, yani baştan savma işler yapılmış. O da vefat etti. Çocuklarının feryatlarını duyuyorum. Ona da Allah rahmet eylesin. Gerçekten hapishanelerde büyük bir dram yaşanıyor. Yani normalde insanlar tutuklanabilir, suçlu oldukları iddia edilebilir ama haklarındaki hükümler kesinleşmeden bu insanlar öldürülüyorlar. Yani buna katliam denir, değil mi?
Evet. Evet. Yani işin kötü tarafı Türkiye'de tutukluluklar konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani hem gözaltı süreçleri fakat gözaltı süreçlerinden daha da elim olanı tutukluluklar. Dediğiniz gibi yargı süreçleri devam eden insanların kaçma şüphesi veya kaçma ihtimali olmayan insanların gayet rahatlıkla elektronik kelepçeyle evde gözaltında bulundurulabilecek olan insanların kasıtlı olarak, bilerek, isteyerek, intikam duygularıyla hapishane köşelerinde, zindanlarda tutulması, rehine olarak tutulması ve bu insanların tutuldukları hapishanelerde kapasite üstü, adeta balık istifi gibi üst üste istiflenmeleri ve bunun dünyadaki en korkunç, son 100 yılda yaşanan en korkunç pandemide gerçekleşiyor olması çok düşündürücü. Yani vicdanlara herkes... Yani elini vicdanına koysun. Dindar olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Fakat eğer biraz ahlakınız ve insaniyetiniz varsa elinizi vicdanınıza koyarsınız ve bu insanların yerine işte kendi babanızı, kardeşinizi, kendinizi koyarsınız ve dersiniz ki acaba böyle bir şeye ben düşmüş olsam veya benim kardeşim böyle bir dramla karşılaşsa ne hissederdim? Yani toplum ciddi bir başarısızlık gösterdi bu sınavda. Yani Hamit Bey, ben bunun sadece siyasi bir problem olduğu kanaatinde değilim maalesef. Yani işin asıl dramatik yönü bu. Bu bir toplumsal problem. Yani insanlar ötekileştirdikleri ve insani özelliklerinden tecrit ettikleri bir takım grupları veya kişileri adeta intikam hisleriyle, sadist hislerle gebersinler orada işte ne olursa olsun falan gibi bir mantaliteyle bu olaya bakıyorlar. Ve tekrar gündeme getirmek istiyorum. Yani parlamentoda veya parlamento dışında birçok muhalif parti var. Yani şu an bu muhalif partilerin işi gücüne Allah aşkına. Yani bu kadar korkunç bir adalet skandalıyla karşı karşıyayken ülke pandemi ortamında bu muhalefet ne iş yapar? Yani sadece tamam çok güzel 128 milyar doların hesabını tabii ki sorsunlar. Bu da çok önemli bir şey ama yani insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Korkunç ihlaller. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Yani sapır sapır dökülüyor insanlar hapishanede. Yani şunu söyleyeyim. Bu biraz önce gündeme aldığımız vefat eden değerli meslektaşımın yanında bugün Sedat Hoca, Sedat Laçiner Hoca muhtemelen aynı koğuştan ya da çok yakınlarında olan bir koğuştan, kendisi hasta biliyorsunuz ve Sedat Hoca'yı ben tanıyorum. Yani Sedat Hoca çok düzgün bir akademisyendir. Benim Almanya'da doktorayı bitirdikten sonra yaptığım Türkçe ilk yayın Avrasya dosyasında yayınlanmıştı. Çok düzgün bir akademik dergiydi, yani süreli akademik dergiydi ve bu derginin de editoryal boardunda, editoryal karar alıcı organı Sedat Hoca'nın yönetimindeydi. Ben öyle tanıştım. Benden daha kıdemli bir hoca. Ve çok iyi çalışmaları vardı. Yani Türkiye'ye çok yararlı olmuş, çok katkıda bulunmuş toplumuna, ülkesine bir verimli bir akademisyen. Yani şimdi bu insan hakkında bir takım şüpheler olabilir. Her ne kadar ben bu şüphelerin asılsız olduğunu bilsem de farz edelim velev ki bir takım şüpheler var. Ya kardeşim, bu insan yaşını başını almış belli bir yaşta. Yani bu insanı evde elektronik kelepçeyle tutup gayet hijyenik ortamlarda, hiç böyle Covid'de falan uğraştırmadan mahkeme süreci sonuçlanana kadar gözaltında tutabilirsiniz. Tutuklu olarak tutabilirsiniz yani. Demek istediğim şu, bu yapılan kasıtlı ve toplum, muhalefet başta olmak üzere toplum tepki göstermiyor. Yani insanların tepki göstermesi lazım. Yok mudur? Yani Sedat Hoca'nın benim kadar arkadaşı yok mudur? Biz arkadaş değildik, meslektaştık ama eminim bugün bu AKP çevresinden olan akademik gruplar içerisinde kendisine çok daha yakın olan, işte aynı masada yiyip içtikleri insanlar vardır. Yani en azından bu insanların devreye girip bir takım işte Adalet Bakanlığı ile vesaireyle kendi ilişkilerini kullanarak, AKP ile olan bağlarını kullanarak ya işte yapmayın etmeyin demeleri gerekmiyor mu? Yani insanlık
hocam,
bunu gerektirir.
Vefasızlık ve insanlıktan çıkış öyle bir boyuttu ki geçen hapisteki bir meslektaşımızın, bir mesai arkadaşımın yakınından duydum. Çok yakinen tanıdıkları, siyasette de önde olan bir isme ziyarete gidiyorlar. Yani hem hal hatır sormak hem de babalarının durumunu aktarmak için. Onlara yani böyle hukukçu geçmişli olan birisi. Yani hatta böyle vicdan konularında da öne çıkan birisi. Yani ismini vermeyeyim. Evet. Anlayanlar belki anlarlar. Şunu söylüyor yani, çıkıp da kamuoyunda, aile dostları bu arada. Yani hapisteki o gazeteci arkadaşımızın aile dostu. Çıkıp da iki kelime etme cesareti ve insanlığı, nezaketi, vefası gösteremiyor. Sadece şu tavsiyede bulunuyor. Diyor ki bu da geçer yahu diye böyle hüsnü hatla yazılmış şeyler vardır biliyorsunuz eskiden gelenekte. Öyle bir hat yazsın, arka duvarına assın falan demiş yani. Yani hakikaten insanlık dışı bir şey. Dediğiniz gibi Sedat Laçiner Hoca'yı şu anda Türkiye yönetenler içinde kişisel olarak tanımayan yoktur diye biliyorum yani. Mutlaka evet, bir konferansta bir araya gelmişlerdir ya, bir konuda onlara danışmanlık yapmıştır, tavsiyede bulunmuştur falan. Ama maalesef ağızlarından çıt çıkmıyor. Biz sadece tabii burada bilinen isimleri zikrediyoruz. Kim bilir böyle sesi çıkmayan, bilmediğimiz nice isimler benzer sıkıntıları ve mağduriyetleri yaşıyorlar ve aileleri seslerini bile çıkaramıyor. Bu arada Bakırköy'de de COVID ile ilgili bir alarm var. Ali Fuat Yılmazer biliyorsunuz polis müdürlerinden biriydi. Bu 17-25 soruşturmaları ve Ergenekon soruşturmalarında rol almış önemli isimlerden biriydi. Bu derin yapılara dönük operasyonlarda görev yapmış. Onun kızı avukat ve sadece Ali Fuat Yılmazer'in kızı olduğu için o avukatı Fatma Saadet Yılmazer'i hapse attılar. Yıllardır hapiste ve onun da bulunduğu koğuşta herkesin COVID'e yakalandığına dair bir tweet paylaştı bugün avukatı. Onlar da aileler ve avukatı feryat ediyor. Yani insanlar hapiste tutulabilir bir suçu. Yani bu kişinin yani Saadet'in bir suçu olmadığı kesin. Sırf babasının kızı olduğu için. Yani bu yani Firavun yasaları mı diyelim, Hitler yasaları mı diyelim. Ne evet. Dinde, ne hukukta, ne insanlıkta yer olmayan bir şey. Yani bir insana babasından dolayı, ailesindeki bir kişiyle ilgili ithamdan dolayı, suçlamadan dolayı cezalandırmak gerçekten ancak Hitler Almanya'sında, Firavun Mısır'ında falan olabilecek şeyler. Evet. Bunu da bu şekilde altına çizmiş olalım. Bu arada
korkunç bir olay. Yani ben hani sözünüzü balla kestim. Ben bu noktada şunu söyleyeyim. Dediğinizde çok haklısınız. Yani bu tamamen Gestapo yöntemi. Gestapo yönteminde Sippenhaft diye bir uygulama var. Sippenhaft yani Sippe soy sop anlamına geliyor Almanca'da. Sippenhaft yapılan bir suçlamanın sadece suçu işlediği öne sürülen ya da iddia edilen kişi bazında değil, onunla kan bağı olan aile çevresinde de veya işte soy sop çevresinde de genişletilerek yapılması. Naziler bunu çok yaptılar. Ciddi bir şekilde bu uygulama yapıldı ve bugün Türkiye'de bu uygulama yapılıyor. Ve siz de dediniz işte, yani hukukun temellerinde böyle bir şey yok. Hukukun en temel normlarından bir tanesi suçun bireyselliği. Yani bir baba suç işlediyse oğlu veya kızı o suçtan dolayı suçlanamaz. Bu çok temel. Hammurabi kurallarından beri, Hammurabi kanunlarından beri 4000 yıllık, 5000 yıllık bir hukuk bakiyesi. Dolayısıyla yapılan çok korkunç bir şey. Yani bu kızcağızın tek suçu avukat olması ve babasının davasına bakması. Hangi gerekçeyle siz içeri atıyorsunuz? Hadi babasını filanca gerekçeyle bir kulp takıp içeri attınız. Fakat çok gayet açık ki bu kızın bu işlerle hiçbir alakası yok. Ve gayet keyfi bir şekilde, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde içeri alınmış. Cezalandırılıyor ve bu şekilde babasını cezalandırmaya çalışıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında burada evet. Kızını içeri alarak babaya şey yapıyorlar. Ve şunu söylemem lazım. Gerçi o konuya gireceğiz bu program içerisinde ama Sedat Peker'in beğenirsiniz beğenmezsiniz. Yani tamam suçlu bir insan olabilir falan. Fakat Sedat Peker'in eşine ve kızlarına, çocuklarına yapılan muamele de bundan farksız bir şey. Yani babasıyla bir derdiniz olabilir sizin. Bir probleminiz olabilir. Babası kanuna aykırı bir iş de yapmış olabilir. Yani siz sabahın 5'inde gelip evin kapısını kırıp o küçücük 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuğun odasına makinalı tüfeklerle bilmem nelerle girmek nedir ya bu? Yani hangi yüzyılda yaşıyorsunuz? Bu Milosevic'in Sırp güçleri mi? Hitler'in Gestapo'su mu? Nedir bunlar? Bize yaptılar. Bakın mesela bizim çocukların pasaportlarını iptal ettiler. Hadi benimle bir problemi var devletin. 2016'da ben KHK'lı olduğumda pasaportlarımı iptal etti. Benim pasaportumu iptal etti bu devlet. Bu faşist devlet. Peki kardeşim o dönem benim 7 ve 11 yaşında olan çocuklarım. Yani kızım 11 yaşında, oğlum 7 yaşında o dönemde. Onların pasaportlarını ne hakla iptal ediyorsun sen? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Aynı şey işte yani tabii bu Saadet Hanım'ın yaşadığı çok daha dramatik bir şey tabii ki. Yani hapse düşmüş babasından dolayı falan. Ama bunlar hep aynı mantalitenin, aynı patolojik zihin yapısının ürünleri yani.
Yani bu arada bir konunun da altını çizmekte fayda var. Yani önceki dönemle karşılaştırılıyor ya, hatta mesela Ali Fuat Yılmazer'in hapiste olması da bir tür intikam. Yani siz Ergenekon'la ilgili insanları hapse attınız, onlar suçsuzlardı. Biz de sizi attık gibi aslında bir Erdoğan'ın ortaklarıyla yapmış olduğu bir şey bu.
Tabii.
Bir intikam operasyonu. Hukuk falan yok yani. Fakat orada bile ölçü yok. Çünkü önceki dönemde yani mesela Ergenekon yargılamalarında Dursun Çiçek'i hatırlayacaksınız. O ıslak imzalı bir belge vardı. Onunla ilgili gündeme gelmiş, yargılanmıştı. Ama kızı çok özgür bir şekilde babasını savunmuştu. O da avukattı. Ama şu anda Ali Fuat Yılmazer benzer şekilde hukuksuzca yargılanırken kızının babasını savunmasına bile izin verilmiyor. Hatta bir bahane bulunup hapse atılıyor. Şimdi de işte yani bu avukat olan kızının avukatı diyor ki Bakırköy'deki koğuşta herkes koronaya yakalanmış durumda. Lütfen yetkililer tedbir alsınlar. Yani hapse atmayı da geçtik, bir de şimdi hapiste öldürülmesi, katledilmesi söz konusu. Yani hiç suçu olmayan bir insanın maalesef korkunç dediğiniz gibi. Bu arada yani insan hakları gündemi o kadar yoğun ki başka gündemlere sıra gelmiyor. Kusura bakmayın değerli izleyiciler. Efe Hocam siz de beni mazur görün.
Estağfurullah, Hakan çok gerekli.
Var. Hakan Dağdevren var biliyorsunuz.
Yani, evet.
Minik bir çocuk. Kanserle mücadele ediyor. En son gelen haberlere göre şu anda ilik nakli bekliyor. Hastanede. Fakat hem annesi hem babası Hakan'ın hapiste. Ve buna kamuoyunda birçok duyarlı insan ses verdiler. Sosyal medyada o kadar kampanya yapıldı. Fakat maalesef bir en küçük insani bir tepki yok. Yani demediler ki en azından diyelim annesine elektronik kelepçe vuralım, bu çocuğun yanında kalsın, çocuğuna destek olsun bu kadar zor dönemde. Maalesef çok çok diplerdeyiz, yani kelime bulamıyorum. Benzer şekilde biliyorsunuz babasını hapse attıkları, annesine pasaport vermedikleri Ahmet Efe'nin de öldürülüşünün, katledilişinin birinci yıl dönümü. Onu da hatırlayalım. Allah rahmet eylesin, o minik yavru da gözlerimizin önünde öyle katledildi. Yani biz buradan evet. Feryat ettik. Türkiye'de iyi kötü konuşabilen insanlar o derde dile getirdiler. Başta Natalie Hanım olmak üzere. Çok çare olmadı. Yani bu arada bizim meslektaşımız, gazeteci arkadaşımız Mevlüt Öztaş benzer şekilde hapishanede feryatlarla, kızlarının feryatlarıyla duyulmadı. Hasta olmasına rağmen onun da katledildiğini gördük. O kadar büyük bir dram tablosu var ki bütün bunların üstüne bunlara ses olan, yani bu bütün mağduriyetlere koşmaya çalışan adeta bir itfaiyeci gibi Ömer Faruk Gergerlioğlu da biliyorsunuz en son hapse atıldı. Bugün 36. günü geride kaldı. Yani bunların hiçbirini unutmuyoruz, unutmayacağız, unutmayalım. Değil mi hocam? Yani dışarıda olanlara böyle bir vazife düşüyor. Ailelere de lütfen buradan sesleniyoruz. Yani mümkün olduğunca seslerini daha yükseltmeye çalışsınlar. Eğer siz ses çıkarmazsanız, siz sahip çıkmazsanız görüyorsunuz. Yani Türkiye'de bir hukuk kalmamış durumda. Muhalefette de bir iki tane isim vardı. Bir tanesini işte susturdular. Onun için iş başa düşmüş durumda. Yani bizler seslerimizi daha yüksek çıkarmamız gerekiyor. Bu dramların yaşadığı ülkenin Adalet Bakanı ne yapıyor? Bugün paylaştığı bir mesaj var. Onu arkadaşlar ekrana getirebilirlerse. Abdülhamit Gül, yani bütün bu mağduriyetlerin birinci derecede muhatabı. Yani Erdoğan en baş muhatabıysa bu da bu adalette yaşanan, hukukta yaşanan dramın başında bulunuyor. Yani bir numaralı sorumlusu. Bakın bir ata sempati gösteriyor. Ne diyor? Yaradan tam okuyamıyorum ama şu gözlüğümü takayım. Evet, yaratılana merhamet, yaradana şükür demiş. Yani
maşallah çok büyük bir merhamet var yaratılana, değil mi? Yani şimdi Adalet Bakanı'nda öyle büyük bir merhamet var ki COVID'e yakalanan, kansere yakalanan insanların tedavisi yapılmıyor veya geciktiriliyor. Küçücük yaştaki çocukların pasaportları iptal ediliyor. Çocuklar Meriç'i geçerken boğuluyor. İnsan o çocuklara terörist diye bahsediyorlar, o küçücük çocuklardan. Korkunç bir merhamet duygusu var. Bir de merhamet olmasa demek ki neler yapacaklar.
Aynen. Aynen. Yani utanç verici. Bunlar insan evladı değil mi? Çocukları yok mu? Sabah evden çıkarken çocuklarını nasıl bırakıyorlar geride? Nasıl babalar, nasıl anneler? Gerçekten aklım ermiyor benim.
Yani çok haklısınız.
Burada bebeklerden, çocuklardan bahsediyoruz ya. Yani hiçbir suçu olmayan masum insanların göz göre yere ölüme terk edilişinden bahsediyoruz.
Yani bir savunma çizgisi vardır ya Hamit Bey. Savunma çizgisini o kadar gerilere düşürmek zorunda kaldık ki insaniyet ve insanlık olarak. Şu an Türkiye bazında. Yani insanlar normal şartlarda suçsuz yere hapise de girmemeliler. İşlemedikleri bir takım suçlardan dolayı, fabrike edilen bir takım suçlardan dolayı hapse de girmemeliler. Ama biz artık küçük yaştaki çocukların, kanser olmuş olan çocukların haklarını savunacak kadar savunma çizgisini, yani gardımızı o kadar yukarıya kaldırmak zorunda kaldık. Anlatabiliyor muyum? Yani bu korkunç bir şey. Ve diğer masif derecede, korkunç yüksek sayılarda gerçekleşen insan hakları ihlallerine sıra bile gelmiyor. Yani bu programda aslında biz normalde bütün insan hakları ihlallerini saymaya kalksak, bu programı bırakın, komple bir hafta 10 gün sadece bu isimleri saysak o süreler dolar yani. Programa yani, ayrılan süreler dolar.
Maalesef. Yani Türkiye'de bu işte bebekleri cezalandıran adalet sisteminin nasıl çalıştığına dair geçen gün çok çarpıcı, nasıl çalışmadığına dair, normal suçlulara karşı nasıl çalışmadığına dair ifşaatları bir mafya liderinden duyduk. Az önce siz girdiniz aslında bir şekilde konuya. Sedat Peker çok vahim, aslında kamuoyunun bildiği bazı meselelerle ilgili vahim bir iki video paylaştı. Türkiye'de medya kalmadığı için mafya babalarından artık bunları duyuyoruz. Dile getirdiği çarpıcı iddia şuydu: Mehmet Ağar'ın oğlunu ziyarete gidiyor röportaj yapmak için Kazak bir gazeteci, Fırat Üniversitesi'nde okuyan, İletişim Fakültesi'nde okuyan ve Kanal 23'te, Elazığ'daki yerel kanallardan biri bu. Orada çalışan Yelda'na Kaharman isimli bir kızcağız. Sonra tecavüze uğruyor. Hem Sedat Peker'in dediğine göre, hem de Sedat Peker'den önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre şikayetçi oluyor kızcağız jandarmaya. Fakat bir gün sonra, bu olay 27 Mart 2020'de oluyor. Yani röportaj için Tolga Ağar'ın, bu arada Tolga Ağar sıradan birisi değil, AKP milletvekili ve Mehmet Ağar'ın oğlu. 28 Mart'ta evinde ölü bulunuyor. Şimdi Sedat Peker bununla ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Buraya bir helikopterin gittiği, yani herhalde Mehmet Ağar'ın ya da işte o Tolga Ağar'ın şeyiyle, talebiyle, emniyet, devlet, AKP iktidarının paydaşlarından biri biliyorsunuz. Bir paydaşı Perinçek, bir paydaşı Erdoğan'ın Bahçeli, bir paydaşı da Ağar. Ve bu evine gidilip alınıyor şeyle, helikopterle ve evine bırakılıyor. Muhtemelen katledilip evine ölü süsü veriliyor. Ve bununla ilgili haberler yapılıyor tabii. Bu haberlere yasak getirilmiş. Yani 28 Mart'tan sonra bu bir kızcağız yani ortadan kaybolunca, arkadaşları var, bir televizyonda çalışıyor ve bu haberlere yasak getirilmiş. Şimdi Sedat Peker'in açıklamasıyla bazı yeni detaylar da çıkmış oldu. Ne diyorsunuz yani, mesela bu mesele üzerine giden bir savcı falan yok. Henüz bilmiyoruz yani, bu Tolga Ağar'ı alıp da ifadesini soracak birisi var mı, ya da Yeldana'ya, onun ailesine, yakınlarına gidip de bu meselenin soruşturması konusunda destek olabilecek birileri var mı Türkiye'de, bilemiyorum. Yani böyle insanların, çocukların, bebeklerinin cezalandırılmasından utanmayan bir düzen, bir hukuk düzeni, bu kadar büyük bir çirkefin ortaklarıyla el ele, kol kola ve hiçbir sorun görmüyor. Bir de dini diyanette kullanmakta hiç mahsur görmüyorlar yani bu rezilliklerle iç içe olanlar.
Yani enteresan, kurdukları cümlelerin başında ve sonunda sürekli olarak Allah'tan ve Kur'an'dan referanslarla hareket eden, İslam'ı tamamen, İslam dininin bütün mukaddesatını tamamen araçsallaştırmış olan İslamcılar, insanları sürekli olarak işte kendi kafalarında oluşturmuş oldukları şablonlarla yargılayan, onların hayat biçimleri hakkında abuk subuk hükümler veren bu İslamcılar, bakıyorsunuz kendi hayatlarında aslında çok karanlık ve yani dinle, diyanetle, Kur'an felsefesiyle, adaletle falan hiç alakası olmayan korkunç bataklık içerisinde yaşıyorlar. Yani yapmış oldukları sadece parasal vurgunlar, hortumlamalar, yalanlar, iftiralar, güç muhterisliği falan değil. Aynı zamanda bakın tecavüz gibi aşağılık suçlar. Yani Hazreti Musa'ya gelen 10 emir arasında bile yer alan en temel, yani insaniyet bakiyesi diyebileceğimiz son 4-5 bin yıllık Homo sapiens dediğimiz insan türünün artık hayvanlıktan çıkıp insan olmasıyla alakalı olan en temel mevzularda bile korkunç eksiklikleri var. Yani bu konuda yayın yasağı getirilmiş olması da bu işin gayet planlı, bilinçli yapıldığını gösteriyor. Yani bu tabii ki olabilir. Her gruptan, sol, sağ, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist, her gruptan insanlar çıkıp böyle korkunç bir suç işleyebilir, bir tecavüze karışabilir, cinayet işleyebilir. Fakat eğer bu sistematik bir biçimde dahil oldukları grup, devlete hakim oldukları grup tarafından kontrol ediliyorsa, baskılanıyorsa, yargı süreçleri, basının haber alma özgürlüğü engelleniyorsa, o zaman burada bir sistematik şey var demektir. Yani bunu biliyorlar demek ki. Ve bunu bilerek yaptılar. Bakın bu bir de tek örnek değil, biliyorsunuz mecliste, şimdi ismini vermek istemiyorum. Başka bir örnek daha yaşandı aynı şekilde. Gene bir Orta Asya kökenli, Özbek kökenli eğer yanlış hatırlamıyorsam, bir kızcağız bakıcı olarak çalıştığı bir yerde bir milletvekilinin tacizine ve muhtemelen tecavüzüne uğradı ve sonra da intihar etti dendi. O milletvekilinin beylik tabancasıyla. Ve bu bir müddet gündem oldu. Türkiye böyle balık hafızalı bir toplum. Ve unutuldu gitti. Şimdi bunlar korkunç olaylar. Bir de bunlar, bakın Hamit Bey, işin enteresan tarafı bunlar sadece kamuoyuna yansıyan tarafları. Yani kulağımıza gelen öyle şeyler var ki, mesela AKP milletvekillerinin işte diyelim ki eşleri var. Kendi memleketlerinde yaşıyor eşleri çocuklarıyla beraber. Ankara'da işte kimi sekreterine, kimi işte özel kalem müdürünü veya özel kalemine bilmem nesine kulp takmış, ev tutmuş. Onlarla sözde tırnak içinde imam nikahlı olarak, bana göre hiç alakası yok. Yani bir metres hayatı, çünkü ne eşinin haberi var, ne çoluğunun çocuğunun böyle bir olaydan haberi var. Ha, bunu dini inancı gereği eşinin de kabul ettiği bir ortamda yapan da vardır. Bu kimseyi ilgilendirmez tabii. Bu gayet insanların özel hayatıdır. Ama yani etrafa ahlak postacılığı yapıp, ahlak bekçiliği yapıp, insanları yargılayan, sürekli olarak insanlar hakkında hayat tarzlarından dolayı bir takım yargılamalarda bulunan kişilerin, tiplerin böyle ikiyüzlü bir şekilde bir hayat yaşamaları da afişe edilmesi gereken bir şey. Yani eğer gurur duyacağın bir şeyse bunu kamuoyuyla paylaşırsın. Çünkü bir milletvekilliği kamuoyuna mal olmuş bir makam olması lazım. Yani eğer illa özel hayatın mukaddes attığı bilmem nesi diyorsa, milletvekili olmayacaksın, pop şarkıcısı olmayacaksın, film artisti olmayacaksın. Çünkü kameralar senin üzerinde devamlı. Yani bu gayet normal bir şey. Kamuya mal olmuş insan olursan gizlin saklın olamaz. Yani bu böyle bir gayet herkesin bildiği bir şey var. Şey aklıma geldi. Yani bu olayları hep yaşıyoruz. Bunlar böyle işte bir takım gönül olayları falan, hadisesi gibi bakıyor insanlar. Yani bunlar böyle şeyler değil. Bakın burada bir güç kullanımı var. Yani o kızcağız mesleğini icra etmek için gitmiş, bu adamla, o milletvekiliyle, Tolga Ağar denilen, babası zaten Mehmet Ağar, yani ne olduğunu biliyoruz. Derin devlet bilmem ne. Gitmiş bir röportaj yapıyor. Yani bu şey de değil, böyle hani bir ortamda tanışıp bir arkadaşlıkları, bir ilişkileri falan olur. Oradan bir münakaşa doğar ve bir takım istenmeyen sonuçlara varır, şiddet uygulanır falan. Böyle bir olay da değil yani. Politik gücünü kullanarak, siyasi iktidarını kullanarak yaptığı bir şey var, bir suç işlemiş ve burada devleti de bir enstrüman olarak kullanmış belli ki yani. Korkunç bir şey.
Evet, bu arada Tolga Ağar bu iddiayı reddetmiş. Jandarma komutanı da reddetmiş. Fakat jandarma komutanının Ağar'la çok samimi yakınlıkları. Bakın şu fotoğrafı görüyor musunuz?
Yani fotoğraflar, iyi ki bu cep telefonları ve kameraları çıktı aslında. Allah'tan, ne kadar evet, güzel.
Bu çok çok çok önemli. Yani bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri bu. Biliyorsunuz daha önceki bir programda bu George Floyd olayını konuşmuştuk. O da yani tarihi bir karara yol açtı. Onda en büyük etkenlerden biri videoydu. Evet. Yani o insanlığımızdan utandıracak o 9 dakikalık video. Bu da öyle. Yani şimdi burada Mehmet Ağar'la jandarma komutanı yan yana. Yani Türkiye'nin, yani değerli izleyiciler, Türkiye'nin nasıl bir çukura düştüğünü fark ediyor musunuz? Yani Bu Sedat Peker bu açıklamaları yapmış. Kendisi Matapiriz değil. Çok kısa süre önce bu programda da gündeme getirmiştik. Barış isteyen aydınları tehdit etmiş ve AKP adına miting düzenlemiş. Ve o barış aydınlarına, barış çağrısına imza atan aydınlara kanınızda banyo yapacağız falan demişti. Ve bu sözleri havuz medyasında hiçbir sorun olmadan değerlendirilmişti. Şimdi kendisi kaçak duruma düşmüş. Evet. Ve böyle ifşaatlarda bulunuyor. Çünkü yandaşlarına, arkadaşlarına falan operasyon yapıldı. O operasyonun işte ağır soylu falan tarafından yapıldığını düşünüyor herhalde. Yani bir Türkiye bir normal bir devlet olmaktan çoktan çıkmış yani. Bunlar Erdoğan'ın sağında solundaki insanlardı çok yakın zamana kadar. Hatta arkadaşlar bulabilirse paylaşsınlar. Bakın şu fotoğraf. Evet. Şimdi şurada Sedat Peker'le Erdoğan yan yana bir düğündeler.
Bunlar. Evet. Yani ama enteresan yani bir şey söyleyeyim mi Hamit'i?
Yani memleketin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Yani Texas falan denirdi eskiden. Evet. Artık Türkiye'ye geçmiş durumda yani.
Ama enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi ben o Barış Akademisyenlerinden bir tanesiyim ve tabii çok ciddi anlamda hem kişisel hem de ailemle alakalı çok ciddi rahatsızlıklara sebep oldu bu korkunç açıklama. Yani kanlarında duş alacağız açıklaması Sedat Peker'in. Fakat bu en son yaptığı açıklamada ben bir baba olarak Sedat Peker'in o hissettiği duyguları kendi yüreğimde gerçekten hissettim ve onunla empati kurdum. Yani hani iyi insan olmanın gereği karşınızdaki kim olursa olsun kriterlerinizi o insanlara yani kim olursa olsun kimliğine veya yaptıklarına bakmaksızın uygulamak. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Ben çocukların masumiyetine inanan bir insanım ve benim çocuklarımın da başını işte böyle devletin yapmış olduğu ayrımcılıktan, faşizmden dolayı ciddi anlamda bir psikolojik sıkıntı geldi ve kendi ülkelerinden, kendi halklarından koparttılar bu çocukları. Şimdi ben bir baba olarak o dönemde işte benim çocuklarımın başına gelen bu olaylarda ne hissettiysem, nasıl bir infial hissettiysem, Sedat Peker'in de kendi çocuklarının başına gelen bu büyük insan hakları ihlalinden dolayı benzer bir infial hissettiğini görüyorum. Yani bu hepimize bir ders olmalı aslında. Yani bu Türkiye'de siyasi fikriniz, background'unuz, ait olduğunuz grup ne olduğu hiç önemli değil. Bu devlet elindeki gücü bir takım insanların çıkarına, sizin aileniz aleyhine, sizin çocuklarınız aleyhine de bir gün kullanacak. Yani o yüzden işte önemli tarafsız bir devlet olması, şeffaf bir devlet olması, bir hukuk devleti olması bu yüzden işte çok önemli. Yani Sedat Peker de olsanız, sıradan bir akademisyen de olsanız, basit bir otobüs şoförü de olsanız hiç fark etmez. Kim olduğunuzun hiçbir önemi yok yani. Biz sade vatandaş olarak bu devletin karşısında çok güçsüzsünüz. Yani en güçlü olduğunu zanneden insan bile güçsüz bu devletin karşısında. Niye? Çünkü devlet kendi yasal çerçevesinin dışına çıkıyor. Yani bu korkunç bir şey.
Aslında yani böyle bir yapıya devlet denebilir mi hocam? Yani siz siyaset bilimcisiniz. Ben de siyaset bilimi okudum yani üniversitede. Böyle bir yapıya devlet demek, devlet kavramına hakarettir yani. Bu bir çete. Baksanıza. Evet. Yani bir tarafı Çakıcı, bir tarafı Perinçek, bir tarafı Ağar, bir tarafı Peker. Yani bir tarafı işte Reza Zarrab falan. Yani böyle bir evet. Böyle bir suç örgütü yani. Gerçekten adını doğru koyalım. Yani bir devleti devlet yapan, devlet yaptırımlar sahibi olan, insanları öldürebilen bir yapı devlet.
Evet.
Çeteler de öldürüyor. Aradaki fark ne?
Şimdi
devlet
bir şeyde
idarik ediyor. Hukuktan bağımsız bir aynen. Devlet. Çetedir değil mi hocam yani?
Evet, bir akademisyen, şu an ismi aklıma gelmiyor ama demokrasi ve demokratikleşme dersinde okuturken bu dersi güzel bir makale elimize geçmişti. Öğrencilerle beraber üzerinde çok durduk. Çünkü çok güzel bir makale. Şundan bahsediyor. Aynı söylediğiniz şey. Aslında devlet aynen mafya örgütleri gibi işte belirli bir bölge üzerinde güç tekelini oluşturup insanlarla da bir klientelist ilişki kuran, işte o insanlardan bir takım diyelim ki paralar alan veya bir takım menfaatler elde eden ama bunun karşılığında da onlara güven ve istikrar vaat eden bir yapı. Yani mafya ve devlet arasında hiçbir fark yok bu anlamda. Yani mafya da sizin işte bulunduğunuz kentte belli bir bölgede hakim. O da gelip belirli yerlerden haraç alıyor. Yani tabii vergi demiyor buna. Kendi belki vergi diyor ama haraç alıyor. Ve yani şu bağlantıyı kurmak istiyorum. Hukuk eğer yoksa ve devletin eğer yetkileri sınırlandırılmamışsa, yani yasal bir müktesebatla bu yetkiler sınırlandırılmamışsa aslında o devlet değil, o bir mafya. Organize bir suç örgütü yani.
Aynen.
Sonuç itibariyle bence burada asıl tehlikeli olan Sedat Peker ve onun kurmuş olduğu organize suç örgütü değil. Asıl tehlikeli olan Sedat Peker'e dahi, Sedat Peker'in ailesine dahi aynı zulmü uygulayabilen çok daha geniş kapsamlı bir organize suç örgütü var. Bu da maalesef bizim Cumhuriyetimizin 1923'te kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle 2010'da 14 arası dönemde uğradığı erozyon ve 2016'dan sonraki kırılmayla artık kendi hukukundan kopmuş olmasıyla alakalı bir şey.
Öyle yani, şimdi işte Tolga Ağar'ın karşı karşıya olduğu iddiayı görüyoruz. Evinde tecavüze uğrayıp sonra öldürülüp evine bırakılan ve evinde ölü bulun diye haberi yapılan ve haberlerine de bununla ilgili yasak getirildiği bir ortamda neler Türkiye'de sorgulanıyor? Yani mesela İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı nelerle meşgul, onu da bir hatırlatalım. Biliyorsunuz bu haftanın en önemli konularından biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Türbesi'ni ziyarete giderken ellerini arkasında tutmuş diye soruşturma açıldı. Ve soylu bir açıklama yapmış. Hakikaten çok ibretlik. Yani bu Süleyman Soylu, yani ben aklıma inanamıyorum. Yani bu insanlarla bir zamanlar oturup konuşuyorduk. Ne kadar güzel güya ufukları, vizyonları falan vardı. Şimdi buna bana göre suç diyor ya. Böyle bir açıklama yapmış. Yani tecavüzle ortadan kaldırılmış, katledilmiş bir meseleyle ilgili haberler bile yasaklanmış. Olay örtbas edilmiş. Bu arada işkenceyle öldürüldüğü tespit edilmiş insanlarla ilgili soruşturmalar da kapatılmış. Fakat İstanbul gibi kocaman bir şehrin seçilmiş belediye başkanına soruşturma açılıyor. Ellerini arkasına atmış diye. Yani neresinden tutacağız bilemiyorum. Yani gerçekten böyle bir dönem, yani çok yaşlı değiliz ama ben bu kadar alçalma, bu kadar çürüme, bu kadar kokuşma hatırlamıyorum hocam. Bilmiyorum hangi dönemimizle, yani Türkiye'nin hangi dönemiyle karşılaştıracağız bu dönemi. Bu kadar mafyanın iktidar olduğu bir dönem, hukukun tamamen sıfırlandığı bir dönem. Bu arada yani, Peker'in iddialarında hocam sözünüzü balla kestim. Bir korkunç eroin iddiası da var. Yani 5 ton, 4.9 tonluk bir kokainden bahsediyor. Onu da ağırla ilişkilendiriyor. Yani bu vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapanlar memleketi öyle bir çukura çekiyorlar ki, yani bizim belki saf Anadolu insanı dindarlığı yönüyle, milliyetçiliği yönüyle bunları bir insan sanıyor. Fakat ortaya çıkan şeyler, yani silah kaçakçılığı, tecavüz, hırsızlık, eroin, uyuşturucu işleri yani. Bütün bu diğer milliyetçilik, din falan edebiyatı da şey, maske gibi görünüyor. Öyle değil mi? Yani korkunç. 5-10
şey var. Şimdi bir kere bu tabii korkunç bir şey. Ve bunları Sedat Peker söylüyorsa bunların bir şekilde ciddiye alınması lazım. Çünkü kendisi de o videonun girişinde şunu söylüyor. Diyor ki ben son 30 yıl içerisinde ya diyor bu işlerin içindeydim zaten ya da bu işleri biliyordum yani. Ben diyor yabancısı değilim bütün bu dünyanın, bu camianın diyor. Kendisi bunu söylüyor. Bir görgü tanığı olarak bunları söylüyor. Şimdi diğer taraftan Süleyman Soylu'dan bahsettik ya biraz önce.
Evet, maalesef her programda
bahsediyoruz. Tabii İçişleri Bakanı, yani rejimin İçişleri Bakanı sonuçta ve Erdoğan'dan sonraki en güçlü figürlerden bir tanesi bu rejimde. Süleyman Soylu'nun çok farklı bağlantıları da var ve ben de kendisini tanıyorum. Yani birlikte yolumuz kesişti belli bir dönem. 2007 ile yani 2007-2008 dönemlerinde yolumuz kesişti. Ve şunu söylemek lazım. Hani siz dediniz ya, yani biz bu insanlarla nasıl aynı ortamlara girmişiz falan. Sorun bizde değil ki ama Hamit Bey. Yani sizde veya bende değil. Yani biz çünkü bu insanlarla diyaloğa girdiğimiz zaman veya bir takım çevrelerde, bir takım istişarelerde bulunduğumuzda, fikirlerimizi onlarla paylaştığımızda falan, bu insanlar çok farklı telden konuşuyorlardı. Yani Türkiye'de en tepeden en tabana kadar benim, yani sosyal bilimci olarak gözlemlediğim en önemli problemlerden bir tanesi sözle fiiliyat arasındaki bağın yetersizliği. Yani konuşulan retoriksel boyutla insanların davranışları, eylemleri, fiilleri, bunlar çok birbiriyle taban tabana bazen 180 derece tezat içerisinde olabiliyorlar. Yani benim tanıdığım Süleyman Soylu, demokrasiden, insan haklarından, hukuk devletinden, Avrupa Birliği'nden bahseden ve benim onu ufku açık bir lider adayı olarak gördüğüm bir insandı. Bugünkü gördüğüm Süleyman Soylu'ysa, o günkü bahsettiği ilkelerle taban tabana zıt bir yönde hareket eden ve korkunç şeyler söyleyen, yani Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde ellerini arkadan kovuşturmuş olmasından dolayı bir suç görebilecek, suç isnat edebilecek bir pozisyona gelmiş. Hani bunu söyleyen, ne bileyim, Saray Cedid'deki herhangi bir mahalle kahvesindeki bir abi olsa dersiniz ki ya işte abi biraz morali bozulmuş, işte canı sıkılmış, tabii böyle de durmaması lazım der geçersiniz. Ama bunu yapan yani İçişleri Bakanı. Yani İçişleri Bakanı'nı gözünüzün önüne getirin. Şimdi Amerika'da, Almanya'da, işte herhangi başka bir demokratik ülkede bir İçişleri Bakanı böyle bir skandal açıklama yapsa bir dakika o koltukta oturtmazlar adamı. Yani mümkün değil. Kendi partisi de arkasında durmaz zaten. Yani korkunç.
Bu arada hocam size okurlarımızdan, izleyicilerimizden tepki gelmişti. Haberiniz olmuştur. Geçen programlarımızda bahsederken birkaç kere sayın ifadesini kullanmışsınız. Diyorlar ki Efe Hoca bu ne nezaket? Soylu sayınla anılmayı hiç hak ediyor mu falan gibi.
Evet. Ama, aslında şey dememiz
ama
lazım.
Bu kez kullanmadınız baktım. Demek ki uyarılar dikkate almışsınız.
Evet. Okuyorum. Yorumları okuyorum. Tabii yani benim için hem orada gelen yorumlar önemli. Feedbackler, geri bildirimler. Hem de Twitter'dan da yorumlar geliyor. Biz de insanız yani hata da yapabiliyoruz. Hani ben bunu biraz latife olarak söylediğinizi biliyorum ama başka konular da oldu. Hani geçen hafta okurlarla veya takipçilerle paylaşırken ya bir şey söylüyorsunuz. Biz sonuçta doğaüstü insanlar değiliz ki. Yani diyorlar ki bu adam Türkçeyi güzel kullanıyor. Kullandığı, seçtiği bir kelimede mutlaka bir kasıt vardır. Yani hani o ayrı bir konu. Bunu ben kendi kişisel problemim olarak dile getirmeyeyim ama biraz daha toleranslı olmamız lazım. Hani birbirimize karşı toleranslı. Soylu ile ilgili şunu söylemek istiyorum ama bu bağlamda. Süleyman Bey benim vakti zamanında çok saygı duyduğum bir insandı. Bugün artık saygı duymuyorum. Ama Türkçe'de maalesef yerleşmemiş bir kavram. Şimdi İngilizce veya Almanca konuşuyor olsak Mr. deriz ya da Her diye hitap ederiz kendisine. Türkçe'de de Sayın geçmiş. Halbuki Bay desek daha iyi. Hani diyor ya Cumhurbaşkanı Bay Kemal. Tabii o soyadıyla hitap etmediği zaman o bir aşağılama. Ben de şey diyeyim o zaman. Bay Süleyman yarın bir gün tabii ki bu yaptıkları, bütün hukuk ihlalleri vesaire. Yarın Bay Süleyman hukuka geri dönüldüğü zaman hukuktan kaçacak ilk insanlardan biri olacak. Neden? Çünkü hukukun karşısında olduğunu kendi de biliyor. Süleyman Soylu bunun zeka katsayısı olarak farkında olan bir insan. Yani yaptığı şeyler naiflikten ya da anlamamaktan değil, bilakis kendisine buradan güç devşirmeye çalışmaktan kaynaklanıyor. İşin acı tarafı da bu zaten.
Evet, yani bizler de hata yapabiliriz. Bu arada demokrasi, yani sosyal medya bayağı bir demokrasiyi medyaya getirmiş durumda. Yani eskiden yazarlara, çizerlere ulaşmak çok zordu. Şimdi tweetinin altına bir şey yazdığınız zaman eşit şekilde ifade hakkına sahip olmuş oluyorsunuz yani.
Evet.
Yani hata yaptığımız zaman da biz de özür dileyebiliriz. Yanlış anlaşılabiliyoruz bazen. Belki daha dikkatli olmak lazım ama sosyal medya o dikkatleri de biraz ortadan kaldırıyor bazen duyguları.
Bir de işin güzel tarafı ama şu Hamit Bey, bence hepimiz için çok iyi bir şey sosyal medya. Çünkü insan bazen yalnız başına bir yerlerde yazı yazıp işte hiç kimseden de bir geri bildirim almadığı zaman ya dünyaları ben yarattım havasına kapılabilir. Şimdi sosyal medya bu eşitliği sağladığı için her gün kendi kendimizle ve nefsimizle hesaplaşıyoruz. Yani diyoruz ki ya işte evet gerçekten burada da şunu söylemesen daha iyi olurmuş. İnsanların duygularını incitebilirsin falan. Yani o anlamda da aslında güzel bir şey. Yani bazen bizim gibi yazan, çizen ya da çok konuşan insanların ki ben çok sıradan bir akademisyenim. Hani öyle çok da fazla bir takipçim vesairem yok ama hani başımıza böyle bir şey gelmesi bazen burnumuzun sürtmesi oluyor. Yani iyi bir şey. Ama bir de şu var. Bu demek değil ki yani yaptığımız her şey illaki doğru olacak. Biz de insanız yani hani bunu da politikacılar gibi işte ne bileyim hukukçular gibi doktorlar gibi insanlar yanlış teşhis koyabilir, yanlış siyaset yapabilir. Biz de yanlış bir şey yazabiliriz veya söyleyebiliriz. Yani çok bilge insanlar değiliz hiçbirimiz. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için çaba gösteriyoruz ama bu bir çaba.
Yani o tavrınızı ben olduğunca buldum. Yani o eleştirileri gördüm. Ben de sosyal medyayı takip ettiğim kadarıyla yanlış anlaşıldığınız kısımla ilgili özür dilemişsiniz. Bence aydınlara yakışan tavır budur. Yani yanlış yapabiliriz az önce söylediğiniz gibi ama onu kabul edip de özür diliyorsak ve insanlara da bunu kabul etmek düşer. Hocam neyse biraz
evet, dağıttık konuyu.
Girmiş olduk. Sayın Soylu denir mi denmez mi? ben de diyemiyorum maalesef. Ben de arkadaşlar çok nezaketlisin falan diye eleştiriyorlar gerisi eleştirdikleri gibi. Bu arada ülkede devam eden yani her şeye rağmen bütün hukukun yerle bir edilmesine rağmen medyanın susturulmasına rağmen devam eden direnişler de var. İki tanesini hatırlayalım. Biri Boğaziçi. Boğaziçi Üniversitesi'ne biliyorsunuz Melih Bulu adında daha önce AKP ilçe başkanlığı yapmış. ve akademisyen olarak akademisyen olma hakkını kazandığı doktorasında çok büyük intihal yani hırsızlık tespit edilmiş. Bu yüzden de eleştirilerden kurtulmak için o tezi incelemeye kapatılmış değil mi? Ulaşılamıyor herhalde bildiğim kadarıyla.
Evet. Yani
kişi Boğaziçi'ne rektör yapıldı. Buna hem öğrenciler hem de Boğaziçi'nin akademik kadrosu, öğretim görevlileri tepki gösterdiler. Biz bunu biraz ben de bu arada yani Boğaziçi olarak rahatsız oluyorum bu şeyden. Üniversiteye yani her yeri sıfırladıkları gibi Boğaziçi'ni, ODTÜ'yü, Bilkent'i bunların kurumsal kimliklerini de sıfırlamak istiyor bunlar. Bu mafya yönetimi. Bundan rahatsızlık duyuyorum. Fakat siz de dikkat ettim söylediniz yani akademik özgürlüklere müdahale Boğaziçi'ne kayım rektör atanmasıyla başlamadı. Yani buradaki evet. Rezervimizi koyalım. Fakat evet. Boğaziçi'li öğrenciler ve öğretim görevlileri örnek bir direniş gösteriyorlar. Herhalde bildiğim kadarıyla her hafta öğretim görevlileri rektörlük binasına çok güzel bir kampüsümüz vardı bizim. Onun rektörlük binasının önüne gelip arkalarına dönüyorlar. Fakat evet. Herhangi bir utanma falan olmadığı için rektör görevine devam ediyor. Kendi evet. Kendilerini bir yerde de atıyorlar. Dekan yapıyorlar. Evet. Uydurup fakülteler kuruyorlar. Hiç alakası olmayacak şekilde. İşte iletişim fakültesi ne bileyim fakültesi falan ekliyorlar Boğaziçi'ne. Yani bu direnişi gerçekten her şeye rağmen görmemiz lazım. Güzel bir gelişme.
Bana bu biraz şey gibi geliyor. Yani ben Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kere şunu söyleyeyim. Yani bir hoca olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelenlerden dolayı çok üzülüyorum ve yani haksızlık olduğunu kabul ediyorum. Öğrencilerin direnişini de ve öğretim üyelerinin direnişini de selamlıyorum buradan. Onlarla dayanışma içinde olduğumu vurgulamak istiyorum. Fakat bir kocaman bir fakat var. Bana bu biraz şey gibi geliyor. Şöyle düşünün, kocaman bir arazi var, biraz deniz seviyesinin altında kalmış ve bir bataklık var burada. Ve sizin de küçük bir çiftliğiniz var. Bu çiftlikte çok ciddi bir sivrisinek problemiyle uğraşıyorsunuz. Ve mevzul miktarda şeltoksunuz var. Devamlı yatmadan önce gece bütün odaları şeltoksluyorsunuz, kimyasal kullanıyorsunuz, sivrisinekleri güzelce öldürmeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan sizin bir sürü komşularınız var, farklı çiftlikler, aynı mekanda, aynı coğrafyada yaşayan. O insanların herhangi bir şeltoksu yok ve o insanlar sürekli olarak aynı sivrisinek problemiyle başa çıkmak zorundalar. Sıtmaya yakalanıyorlar, korkunç bir ortam var. Bana bu biraz bataklığı kurutmaktan ziyade lokal şeltokslama yapmayı hatırlatıyor bu tip eylemler. Bunun şöyle olması lazım, yani Boğaziçi bir kıvılcım oluşturabilir. Boğaziçi ile beraber bir zincirleme kimyasal reaksiyon oluşur ve bütün üniversiteler sadece Boğaziçi'nin rektör problemiyle ilgili değil, bütün üniversitelerin rektör problemi, kapatılması, 8000 akademisyenin KYK ile atılmış olması falan hepsini aynı potada büyük bir akademik direnişle ortaya koyarlar. O zaman sonuç da alınır. İşte o zaman sonuç alınır. Boykotlar yapılır. Öğretim üyeleri derse girme boykotu yapar. Öğrenciler derse girmeme boykotu yapar. Ankara'ya yürüme boykotları yaparlar, eylemleri yaparlar falan. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar çok lokal kıvılcımlar. Hiçbir zaman bu yönetim bunları tınmaz. Bunlar şöyle bakıyorlar. Şimdi Melih Bey, rektör, diyor ki bunlar en kötü ihtimalle 4 sene sonra bunlar mezun olacak. Yani bugün birinci sınıftaki bile olsa 4 sene sonra yok. Ve biz bu üniversiteyi 4-5 sene içinde dönüştüreceğiz. Kendi çiftliğimiz evet. haline getireceğiz diyor yani. Onların bakış açısı çok stratejik ve rasyonel. Dolayısıyla çok sonuç alacaklarını evet, düşünmüyorum.
Yani programın başında konuştuk. Serhat Laçner Hoca'nın 18 Mart Üniversitesi rektörü bir profesör hapiste olmasına dert etmiyorsanız, Süleyman Şah Üniversitesi'nin, Fatih Üniversitesi'nin, ne bileyim Turgut Özal Üniversitesi'nin kapatılmasını, Antep'teki Zirve Üniversitesi'nin kapatılmasından hiç haberiniz bile yoksa, bu direnişiniz akademik özgürlükler adına biraz sentetik oluyor. Bu konudaki evet. itirazınıza katılıyorum ama bu kadarına bile artık selam duruyoruz. Ben de destekliyorum. Önemli, önemli bir direniş. Bu arada İkizdere'de vatandaşlar çevrelerini, vadilerini korumaya çalışıyor. Bu Erdoğan iktidarının bir mafya ortakları var. Bir de böyle iş adamı ortakları var. Onlar da aslında mafyadan çok farkları yok. Memlekette fakirlik, fukaralık diz boyu. İnsanlar, çiftçiler intihar ediyorlar. Fakat bunların paraları falan kesilmiyor. Muhtemelen tepeyle ortaklıkları var. Öyle anlaşılıyor. Mehmet Cengiz, İşkenceci Dere Vadisi'ne, bu 200 tane dünyada korunma altındaki vadilerden biri, taş ocağı açmaya çalışıyor. Bununla ilgili ruhsat almış. Vatandaşlar burayı korumaya çalışıyorlar. Şu fotoğraf çok manidar geldi bana. Yani bir teyze, Rize'li bir teyze, bütün o polis gücü, devlet gücü, Mehmet Cengiz'in, millete bu arada küfreden, hatırlarsınız oradan biliyoruz Mehmet Cengiz ismini, büyük evet. ihaleleri alması. Vatandaş ağaçlara çıkmış, İkizdere'deki bu vadiyi korumaya çalışıyor. Aynı Boğaziçi'ndeki öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin oradaki akademik özgürlüğü korumaya çalıştığı gibi memleket böyle bir tabloda. Bu arada az önce bir şey söylediniz. Bu insanların sözleriyle eylemleri arasında, yani şu anda ülkeyi yönetenlerin, büyük bir tezat var diye. Bu her alanda geçerli. Yani işte mesela Yaradan'dan ötürü atı seviyor Adalet Bakanı. Daha önce bir köpek paylaşımı yapmıştı. İşte bir sokak köpeğine şefkat gösteriyor falan diye. Fakat bunu söyleyen kişiden siz insanlara artık, yani yerlere kadar başını eğmesini ve hangi dinden, hangi kimlikten olursa olsun bir kadının, bir hamilenin, bir yaşlının, bir hocanın zulüm görmesi karşısında gözyaşları içinde olacağını beklersiniz değil mi yani? Köpeğe evet. hatta şefkat gösteriyorsunuz ama onlara karşı bu kadar feryada rağmen maalesef duyarsızlar. O kadar ki yani şu hapishanelere yer açmak için, yani kadınlara, hamile, gazetecilere, avukatlara, gazetecilere daha fazla hapse atabilmek için suçluları biliyorsunuz bir sene önce bırakmışlardı. Böyle bir tezat. Bu tezat dış politikada da var. Yani sadece evet. iç politika ve adalet ve diğer konular arasında değil. İşte biliyorsunuz Erdoğan'ın en önemli konularından biri Rabia'ydı. O meşhur dört parmağını kaldırıyordu. Ve İhvan'la, Müslüman kardeşlerle bir dayanışma gösteriyordu. Ve Sisi'ye karşı meydan okuyordu. Bu hafta ne oldu? Hatta belki bugün geliyor herhalde. Türk Dışişleri Heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde Mısır'a gittiler, Kahire'ye. Orada çok yıllardır yerden yere vurdukları Sisi rejimiyle barışmaya çalışıyorlar. Libya'da Mısır'ın şartları var. Mısır'ın bir sürü şartları var. Mesela Mısırlılar Ankara'ya gelmiş değil yani.
Evet.
Türkiye heyeti evet. Mısır'a gidiyor. Bu diplomasi de çok önemlidir. Kim kime şey yapmaya evet. çalışıyor, boyun eğmeye çalışıyor, belli oluyor buradan. Sonra şartlarından biri Libya'dan da çekilin oldu şeyin. Yani Libya'da da bir sürü hem kendi askeri var Türkiye'nin, hem de paralı askerleri var. Bir sürü karıştırdığımız yerlerden birisi de Suriye var falan. Bu arada Suudi Arabistan'la, kralla o kadar aleyhlerinde konuştuğu kralla telefon görüşmesi yapmış Erdoğan. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir sürü kavgaları falan vardı. Onları da şey yapmaya çalışıyorlar. Ben siz mutlaka bir şeyler söyleyeceksiniz bu tezatla ilgili. Bu şey yani ortalama bir yandaşın nasıl dünyaya baktığını görmek açısından önemli. Bunu okuyayım. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi'nin eski yayın yönetmeni, bu dış politika konularında da eylemci AKP'nin şeylerindendi. Diyor ki Mısır ve Suudi Arabistan'la yaklaşması, Türkiye'nin Akdeniz, Ege'deki kuşatmayı kırması, Türkiye eksenine karşı içeride kurulan cepheyi de dağıtacak. Diyor. Diyor ki dünya döndü, tarih döndü, biz de döndük diyor.
En güzel tarafı bu bence, bu programın başlığı bu olsun. Ya çok, burası çok komik oldu gerçekten. Yani,
yanlış okumadım değil mi?
Çok müthiş. Ya bunun üzerine aslında hiçbir şey söylememek lazım. Ama şey çok ilginç. Bu Mısır meselesi, Rabia, Müslüman kardeşler, İhvan falan, bu mesele çok enteresan bir mesele. Çünkü çok suistimal edildi. Ve Mısır'ın dinamiklerini, sosyolojisini ve arka planını hiç bilmeden Türk insanını tamamen Türkiye'deki iç politikadaki konulara göre şartladılar. Yani Pavlov'un şartlama şeyi gibi, kanunları gibi. Şimdi mesele şu. Mısır'da benim söyleyebileceğim, hani uluslararası ilişkiler çalışmış olan bir insan olarak söyleyebileceğim şey şu: Türkiye dış politikası hiç bu kadar ayağa düşmemişti. Yeah. Yani ayağa düşmek bu. Bunun başka bir açıklaması yok. Hatırlayacaksınız, vakti zamanında İsrail'le olan ikili bir görüşmede Türk Büyükelçisi'ne daha alçakta oturtan bir iskemle vermişlerdi. Ve müsteşar, eğer yanlış hatırlamıyorsam, İsrailli müsteşar da daha böyle kendisi daha üstte, daha heybetli görünen bir pozisyonda. Hani böyle bir eşitsizlik, dengesizlik kurmuşlardı. Diplomasi çok hassas bir şeydir. Dediğiniz gibi yani bu bile, insanların oturuş nizamı bile çok önemlidir. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela birçok uluslararası konferansta birbirleriyle eş olan liderler hangisi konferans salonuna daha önce girecek diye tartışmalar olur ve bazen yeni kapı yapılır. Yani kapı genişletilir ki ikisi aynı anda girebilsin. Çünkü bu bile devletlerin prestiji açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Yani toplumları tarafından algılanışı, küresel dünyada algılanış açısından. Şimdi ben işin ikinci bir boyutu var. Hani ayağa düşmek birinci boyut. İkinci boyut, aslında Mısır'ın söyledikleri doğru. Yani Mısır haklı olan pozisyonda. Bugün bir Türk akademisyen olarak ben bunu söylemek zorundayım. Yani Mısır, Libya'da ne işiniz var? Libya'dan çekilin dediği zaman, şimdi aklı başında olan herhangi bir Türkiye hariciyesinde çalışmış olan herhangi bir büyükelçi veya bir konsolos bu haksızdır diyebiliyor mu? Yani herhangi bir kariyer beklentisi olmadan, şunu söyleyeyim, daha da açık söyleyeyim. Rakı masasında birbirinizle konuşurken, ya iyi ki biz Libya'da paralı asker, İşte Suriyeli cihatçıları gönderdik, orada iyi ki böyle bir operasyon yaptırıyoruz mu diyorsunuz? Yoksa ya arkadaş ne hallere düştük ya, şu duruma bak, utanıyoruz mu diyorsunuz? Dürüst olun. Yani hepimiz biliyoruz ne olduğunu zaten neticede. Korkunç bir durum Türkiye'nin dış politikası. Diğer taraftan bu algı, biraz önce bahsettiğiniz o algı da korkunç bir şey. Yani o havuz medyasında insanlara lanse edilen, işte Türkiye küresel bir güç, Türkiye çok güçlü, Türkiye işte dünyaya nizam veriyor, beşten büyüktür dünya falan gibi böyle bir takım sloganlar aslında akla şunu getiriyor. Teşbihte hata olmaz. Gene belki birileri linç eder ama ben gene yapayım teşbihimi. Havlayan köpek ısırmaz diye bir laf vardır bizim jargonumuzda. Bilirsiniz, Türkiye'de böyle bir phrase vardır yani. Havlayan köpek ısırmaz. Türkiye sürekli olarak çevresinde uyumsuz, komşularının topraklarına, egemenlik haklarına, ticari haklarına falan göz dikmiş, komşularının problemlerine devamlı dışarıdan müdahil olan, müdahil olamıyorsa devamlı yangına gaz vermeye çalışan, körükle giden, böyle bir pozisyonda. Yani bundan hoşnut olmak mümkün mü? Halbuki bakın, Türkiye en eleştirebileceğimiz dönemlerde bile şunu iyi de öldürüp hakkını teslim etmek lazım. Kemalist dış politikanın en önemli özelliklerinden bir tanesi komşularıyla denge kurmak ve komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmaktır. Yani evet, Hatay
tabii, müdahale etmemek.
Müdahale etmemek. Bunu pısırıklık ve monşerlik olarak lanse etti belli bir dönem İslamcı kesim. Ve dediler ki ya biz celallenebileceğimiz, etrafa işte hırlayabileceğimiz bir dış politik yaklaşımımız olsun. Neo Osmanlıcılık dediler buna da. Şimdi bakın, Neo Osmanlıcılık aslında korkunç bir şey. Çünkü bahsettikleri Osmanlı'nın öykündükleri, imrendikleri dönemi Osmanlı'nın yıkılmak üzere olan o Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki agresif politikaları. Yani buna öykünüyorlar. Ve bu aslında korkunç bir şey. Yani şu an Türkiye'nin geldiğinde İttihatçılara öykünüyorlar. Yani İttihatçılar da ne yaptılar? Biz işte vatan ne Türkiye'dir, vatan ne işte Türkiye'dir, ne Türkistan, vatan müebbet ve ulu bir ülkedir Turan dediler. Ne yaptılar? İşte Orta Asya'ya gideceğiz biz deyip Sarıkamış faciası yaşandı. Türkiye işgal olundu ve korkunç toprak kaybetti o dönemde ve prestij kaybetti ülke. Ve insan kaybetti. En önemlisi de bu zaten. İnsan kaybetti yani. Buna gidiyoruz.
Yani biz bunları 2 sene önceki programlarımıza izleyiciler baksınlar. Başka formatlarda programlar yapıyorduk. Biz o zaman bu Rusya ile ilişkilerin bu kadar geliştirmesine, S-400'lerin alınmasına, Mısır'la bu kavgaya, Suriye'de kavgaya ne demişiz? Baksınlar. O zaman evet. Biz bunları söylerken biz sanki AKP'ye muhalif olduğumuz için bunları söylediğimiz düşünüldü. Fakat geldikleri noktaya bakın. Geldikleri noktada bunun adına amiyane tabiri tükürdüğünü yalamak denir yani.
Aynen öyle.
Yani
aynen
tükürdüğünü öyle. Yalamak denir ve İbrahim Karagül'e bu şeyi demiş ya, bu güzel bir icat. Tarih döndü, biz de döndük, ne yapalım diyor. Aslında yani özgür bir ortam olsa, iradesi olsa, biraz karakter olsa, biraz insan olsa yazması gereken şu benim kanaatim. Biz bu nokta noktayı niye yedik?
Evet.
Olması lazım. Fakat böyle güzel zarif bir şey bulmuş. Yani
bunlar ama da, bunlar dansız da, ama yani Hamit Bey. Bunlar öyle güzel ki raks ediyor.
Dönme U dönüşü, U dönüşü değil de O dönüşü, fırıldaklık
evet.
Sonu yok. Hatta ben şey diyorum yani ortalama bir yandaşı bir tribüne bağlasanız dönüş hızıyla birkaç şehrin elektrik ihtiyacını giderebilirsiniz.
Ama bakın bu erke dönen geci bu zaten. Evet. Erke dönen geci diyorlar. Erke dönen geci bunlar. Yani bu dediğiniz gibi kendi enerjisini kendi üretiyor bu bunlar. Yani döne döne.
Ben tabii bu insanlara şey demiyorum. Bunlar da hepsi tanıdığımız, eskiden beraber seyahatler yaptığımız, oturup yemek yediğimiz, konuştuğum insanlar. Bu hale gelmelerine üzülüyorum tabii. Netice itibariyle insanlar. Fakat asıl üzüntü verici olan bunların arkasından giden milyonlar. Yani bu evet, mafya evet. Düzeninin, bu böyle ağırlarla, perinçeklerle, pekerlerle iş yapan, zarraplarla iş yapan insanların arkasından giden, maalesef bunları böyle düzgün insan, vatansever, düzgün Müslüman falan sanıp giden insanlar beni daha çok üzüyor.
Evet.
Bu programları da aslında belki onlardan bir kısmına gözünün açılmasına, zihninin açılmasına, hipnozdan kurtulmasına vesile olur diye devam ediyoruz. Yoksa inanılır gibi değil yani çok çok çok acı. İşte görüyorsunuz yani bu AKP'nin güya aydınlarından biri. Daha önce Erdoğan'ı alkışlıyordu Sisi'ye karşı duruşundan dolayı. Şimdi de bir yol bulmuş. Dönmesini alkışlıyor. Tarih döndü. Evet, biz de döndük. Evet. Biz de döndük. Ne yapalım diyor.
Yarın bir gün aynı şeyi başka konularda da yapacaklar. İşte ya Türkiye hukuka döndüğünde en büyük dönüşü o zaman göreceğiz.
Hocam bu arada o kadar çok konu var ki bir tane başlık var. Onlar dış politikaya girmişken Dışişleri Bakanı da hakikaten ibretlik bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Türkiye'de bir kapatma uygulanıyor. Bütün bu korona mücadelesi de baştan sona yalanlarla gidiyor. Yalanlar ve yolsuzluklar. Yalan, talan ve zulüm rejimi diyorum ben bu rejimin adına. Korona mücadelesi de öyle olduğu için bir sürü fiyaskolar var. Bir sürü hapishanelerden normal insanlara kadar bir sürü yakınlarımızın bize acı haberlerini alıyoruz. Bu sıkıntılı dönemde aşı bulamıyor tabii insanlar. Çavuşoğlu ne dedi? Aşı var aslında fakat kime diyor? Turistin görebildiği herkesi aşılayacağız diyor. Buna bir yorumunuz var mı? Turistlerin görebileceği herkesi aşağılayacağız. Yani turistin göremediği kişiyseniz aşılanmanıza gerek görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni şu anda yöneten insanlar tarafından.
İşte bu yönetimin, bu rejimin kendi insanına ne kadar değer verdiğini gayet güzel gösteriyor bu cümle aslında. Yani bunların milliyetçilikleri veya vatanseverlikleri de aslında ne kadar havaciva, ne kadar korkunç bir şey. Yani bunu gördüğünüz zaman kendi vatandaşını adamdan saymıyor. Zaten geçen gün Twitter'a bir görüntü düşmüştü biliyorsunuz. Datça'da veya işte bir yerde Ege'de. Turistler denize giriyorlar. Oradaki vatandaş da denize girmiş. Vatandaşa kimlik soruyor. Vatandaş da diyor ki ya diyor bak burada işte bir sürü insan denize giriyor diyor. Ama diyor onlar yabancı, onların yabancı pasaportu var. Yani koronavirüsü yabancılara bulaşmıyor ama Türklere bulaşıyor. Böyle bir ayrımı var. Yani koronavirüsü anlıyor diyor ki ha bu adam Türk vatandaşı ben buna bulaşayım. Şimdi dramatik olan şu. Çavuşoğlu'nun bunu söylemesi beni hiç şaşırtmadı. Çünkü zaten karakteri vesaire, davranışları, her şey belli. Ama bizim insanımız, yani memleketimiz...
Yani bahsettiğiniz görüntü buydu.
Efendim?
Bahsettiğiniz görüntü buydu.
Görüntü bu. Çıplak adam orada üzerinde maya sorusu, çıplak. Jandarma gelmiş, işi gücü yok, onlara adama kimlik soruyor. Şimdi bu çok dramatik. Fakat Türkiye'nin Dışişleri Bakanı bir şey söylüyor ve o söylediği şey de, çok özür dileyerek söylüyorum, yani ayak muamelesi yapıyor Türkiye'deki insanlara, dış kapının dış mandalı muamelesi yapıyor ve korkunç bir cümle aslında bu. Yani hani sanki sirkte hayvanlara böyle fındık fıstık atarsınız veya işte hayvanat bahçesinde, öyle bir yaklaşım var. Ve nasıl oluyor da toplum böyle bir infial, veya kardeşim sen ne diyorsun diyemiyor, veya kendi partisinden bir adam çıkıp da ya kardeşim senin dilinin kemiği yok mu, sen ne dediğinin farkında mısın diyemiyor. Bu çok enteresan bir şey.
Hocam bu arada bu rezil kendi milletini aşağılayan açıklamayı yabancılar da fark etmişler. Bir karikatür yapmışlar. Onu keşke paylaşabilsek. Siz de gördünüz mü o karikatürü, bilmiyorum.
Evet, sanıyorum Alman karikatürü değil mi? Evet, ben de bakayım şurada. Evet, yani korkunç. Bir turist, bakın işte köpek geldi. Köpek olarak yapmış Türk insanını orada, görüyorsunuz. Tasmalı.
Ne diyor aşağıda? Korkmayın diyor, değil mi?
Evet.
Tüm aşıları yapıldı diyor. Yani turist...
Korkunç bir şey. Yani ısırsa da bir şey olmaz gibi bir anlam çıkıyor buradan.
Maalesef.
Korkunç.
Evet. Konuşacak çok konu var. Ama vaktimizin sonuna geldik. Hatta biraz da açtık belki. Hocam teşekkür ediyorum. Vaktiniz için, yorumlarınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Bu arada değerli izleyicilerimizin yorumlarını da dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi izliyoruz. Onlardan dersler de çıkarıyoruz. Yani istifade ediyoruz. Yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu arada bu platformumuz, yani katılıp görüşlerini ifade etmek isteyen her taraftan kişilere açık. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu bir çağrı. Yani bizimle ilgili eleştiriler de dahil bu platformda gündeme getirilebilir. Efe Hoca da söyledi, bizim söylediklerimiz mutlak doğrular değil. Kendi inandığımız, düşüncelerimizi bilebildiğimiz kadarıyla paylaşıyoruz. Elbette yanlışlar yapıyor olabiliriz. Bu notlarla bu nöbetçi editör programını da noktalayalım. Hepinize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Herhalde Ramazan sonrası yeni program yapmış olacağız. Sağlıcakla, selametle, muhabbetle kalın.